Mukaddime, 2. cilt, İbni Haldun, 1. kaset, 1. yüz, Onur Yayınları, 1. baskı, Nisan 1977, çeviren Turan Dursun, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir, okuyan Narin Alemdar. 14. bölüm, kişiler gibi devletlerin de doğal yaşam süreleri vardır. Bilesin ki doktorların ve yıldız bilimcilerin ileri sürdüklerine göre kişilerin doğal yaşam süreleri 120 yıldır. Bu yıldız bilimcilerine göre geçerli olan büyük kameri yıllardır. Bununla birlikte her kuşağın yaşam süresi yıldızların ve gezegenlerin birbirlerine olan yakınlıklarına ve uzaklıklarına göre değişir. Doğumları bu özel durumlara rastlayanlardan kimilerinin yaşam süreleri 100, kimilerininki 50, kimilerininki 80 ve kimilerininki 70 yıldır. Yıldızların ve gezegenlerin özel durumlarına bakanların katında geçerli olan göstergelere göre. Bu milletin, ümmetin, Muhammed ümmetinin yaşam süreleri ise hadiste geçtiğine göre 60-70 yıldır. Doğal yaşam süresi olan 120 yıldan çok olmaz ömür. Çok az rastlanan durumların bir de şaşılası göksel durumlara bağlı olaylar dışında. Nuh'ta Ad ve Semud toplumlarından kimi kişilerde görüldüğü gibi. Dipnot, Tevrat ve Kur'an'a göre Nuh 950 yıl yaşamıştır. Devletlerin yaşam süreleri de öyledir. Yıldızların ve gezegenlerin durumlarına göre devletlerin de yaşam süreleri değişir. Ancak o süreler genellikle 3 kuşağın yaşam süresini geçmez. Bir kuşağın yaşam süresi bir kişinin ömründe orta yaşa vardığı süre kadardır. Bu da 40 yaş oluyor. 40 yaş ki gelişmenin parlak dönemin sona erdiği yaştır. Nasıl ki Tanrı Kur'an'da olgunluğa ulaşıp da 40 yaşına erdiğinde diye söyler. Bundan dolayı bir kişinin yaşam süresinin parlak olduğu dönem bir kuşağın yaşam süresidir diyoruz. İsrailoğullarının Tih çölünde karşılaştıkları durumun nedenini anlatırken söylediklerimizde bunun böyle olduğunu güçlendirir. İsrailoğullarının Tih çölünde 40 yıl tutulmalarındaki amaç bir kuşağın yok olup bir başka kuşağın belirmesine olanak vermekti. Aşağılanmayı tatmamış olan böyle bir şeyi bilmeyen bir kuşağın belirmesine olanak vermek. Bu durum bir kuşağın yaşam süresi olarak 40 yılı almak gerektiğini gösterir ki bu aynı zamanda bir kişinin de parlak yaşam süresidir. Bir devletin yaşam süresi genellikle 3 kuşağa geçmez dedik. Şundan dolayı. Birinci kuşak ilkelliğin alışkanlıklarıyla yaşar. Geçim sıkıntısından ileri gelen kabalık, yabanılık, sertlik, saldırganlık ile onurda ve ululukta ortaklık gibi özelliklerden uzak kalmaz. Asabiyetin, dipnot, asabiyet sözcüğü için 1. cildin 54 nolu açıklayıcı notuna bakınız. İbni Haldun, Mukaddime 1, Onur Yayınları, Ankara 1977, sayfa 404-406. Keskinliği hiç eksilmeden korunur bu kuşakta. Bu kuşakta olanların kılıçları keskindir, çevreleri korkutulmuştur. İnsanlar hep yenilirler bunlara. İkinci kuşakta olanların ise durumları değişmiştir. Mülke ve bolluğa ulaşmakla değişmiştir durumları. İlkellikten, göçebelikten uygarlığa, yerleşikliğe geçmişlerdir. Darlıktan bolluğa, geçim genişliğine kavuşmuşlardır. Onurda ve ululukta ortak olmaktan, ortak yaşamdan, ululuğu bir kişinin, başkanın, kişiliğinde toplayıp, topluluğun öteki üyelerini bu ululuğu elde etme çabasından uzak tutma aşamasına geçmişlerdir. Başkalarının üzerine yürüme üstünlüğünden uzaklaşıp, başkalarına boyun eğme küçüklüğünü seçer olmuşlardır. Bu nedenle asabiyetlerinin keskinliği bir ölçüde geçmiştir. Bu kuşak aşağılanmaya, boyun eğmeye oldukça alışmıştır. Bununla birlikte söz konusu kuşakta birinci kuşaktaki özelliklerden birçoğu daha vardır. Çünkü bu kuşak birinci kuşağa kavuşmuş, birinci kuşaktakilerin durumlarına tanık olmuş, onların üstünlüklerini, ululuğa yönelik çabalarını, topluluğu savunma ve koruma uğrundaki atılışlarını görüp öğrenmiştir. Onun için bu kuşaktakiler bir önceki kuşağın özelliklerini tümüyle bırakmış olamazlar. Özelliklerin birçoğu yitip gitmiş olsa bile. Bu ikinci kuşaktakiler birinci kuşağın sahip olduğu özellikleri elde etme umudunu taşırlar ya da kendilerinin o özelliklere sahip olduklarını sanıp avunurlar. Üçüncü kuşağa gelince bu kuşaktakiler ilkellik ve yabanılık dönemini böyle bir dönem hiç olmamış gibi tümüyle unuturlar. Baskının kendilerinde oluşturduğu silmişlikten ve ezilmişlikten ötürü ve gösterişli, eğlenceli yaşam alabildiğini arttığı için başkalarına saldırıp üstün gelmenin ve asabiyetin tadını artık yitirirler. Nimetlere, mutluluklara alabildiğine gömüldükleri, göz kamaştırıcı yaşamda kendilerinden geçtikleri için. Bunlar bu yüzden devletin çocukları oluverirler. Savunmaya ve korunmaya muhtaç kadınlar ve çocuklar gibi olurlar. Asabiyet tümüyle silinir bunlardan. Bunlar topluluğu koruma, savunma, topluluk içinde atılıp hak arama gibi çabaları unuturlar. Çok güzel giysiler giyerler, atlara binerler, güzel silah oyunları ortaya koyarlar, bunlarla gösteriş yaparlar. Ama çoğunlukla bunlar atların üzerinde kadınlardan da korkaktırlar. Karşılarına çıkan oldu mu karşı koyup savunmazlar kendilerini. İşte bu yüzden devletin başında bulunan kimse, bunların dışındakilerle, yürekli olanlarla, kendisine güç sağlama gereğini duyar. Köleleri, köle kökenli yardımcıları çoğaltır. Tanrı yıkımına izin verinceye dek devleti bir ölçüde ayakta tutmaya yarayacak güçler edinme yoluna gider. Zamanı gelince de taşıdığı güçlerle birlikte yıkılıp gider o devlet. İşte gördüğün gibi devletin yaşlanmasının ve eskimesinin gerçekleştiği üç kuşak söz konusudur. Onun için yukarıda da sözü geçtiği gibi ki ululuk, soy, sop, dört babada, dördüncü atada sona erer diye geçmişti. Soy sop, devletin başındakilerin soyu sopu, dördüncü kuşakta yıkılır. Orada sözü geçerken bunun böyle olduğuna yeterli doğal kanıt sermiştik önüne ki o kanıtlar o bölümden önce sergilediğimiz öncüllere dayalıydı. Onun üzerinde kafa yorup düşün ve doğru olanın sınırını geçme. Eğer gerçeği kabule yatkınlardan isen. İşte bu sözünü ettiğimiz üç kuşağın yaşam süresi yukarıda da belirtildiği gibi 120 yıldır. Devletlerin yaşam süreleri yaklaşık olarak yani biraz aşağı biraz yukarı olsa da genellikle bu sınırı geçmez. Meğer ki bir başka neden devleti yıkmak isteyenlerin bulunmayışı gibi neden söz konusu olan. O zaman yaşlılık gelip çatmış ve gövdeyi sarmış olduğu halde yıkmaya yönelik etken daha ortaya çıkmamış demektir. Yani yıkıcı etken ortaya çıksa ona karşı koyacak bulunmayacak. Onların yaşam süreleri dolduğunda ne bir saat gecikebilirler ne döne geçebilirler. Dipnot, Kur'an, Araf suresi ayet 34. Devletin bu yaşam süresi gücün duraklama çağına dek artıp sonra gerilemesi yönünden insanın yaşam süresi gibidir. Onun için insanların dilinde bir devletin ömrü 100 yıldır söz ünlüdür. Bu da anlattığımız anlamdadır. Üzerinde düşün ve soy kütüğünde ataların sayısını öğrenmek istediğinde sağlama ödevi görecek bir kural edin kendine. Aradan ne kadar yıl geçtiğini göz önünde tutarak. Soy kütüğündeki ataların sayısı konusunda kuşkuya düştüğünde eğer ilk atadan başlayarak aradan ne kadar yıl geçtiği senin katında kesinlikle biliniyorsa her 100 yıl için 3 ata say. Eğer yılların sayısı ataların sayısıyla birlikte biterse sağlamasını yaptığın sayı doğrudur. Yok, eğer yılların sayısı bir ataya karşılık olacak kadar eksik geliyorsa sağlaması yapılan ataların sayısına bir ata fazladan eklendiği için yanlışlık yapıldığı anlaşılır. Böyle değil de bir ataya karşılık olacak kadar yıl sayısı artıyorsa sağlaması yapılan ataların sayısında bir ata eksik olduğu sonucu çıkar. Yılların sayısını da ataların sayısından aynı kuralla çıkarabilirsin eğer ataların sayısı senin katında kesinlikle biliniyorsa. Düşün, bu kuralı genellikle doğru bulacaksın. Geceyi ve gündüzü belirleyen Tanrı'dır. 15. Bölüm. Devletin ilkellikten, göçebelikten uygarlığa geçişi. Bilesin ki bu aşamalar devlet için doğaldır. Çünkü devlet ve egemenliği oluşturan yenge, ancak asabiyetle ve asabiyete bağlı olan katı, sert çıkış ve yırtıcılık alışkanlığı gibi özelliklerle sağlanabilir. Bu ise çoğu kez ilkellikle, göçebelikle birlikte bulunur. Öyleyse devlet kuruluşunda ilkellik aşamasındadır. Sonra egemenlik oluşup yerleşince bolluk ve esenlikli durumlar gelir ardından. Yerleşik yaşam ve uygarlıksa bolluğu çeşitli dallara yansıtmada, zenginliğin türlerini ve yollarını elde etmede kullanılacak zanaatları, iş ustalıkları yerleştirme biçiminde olur. Yemek, ev ve gereçleri, giyilecek şeyler, kapkacaklar, koltuklar, döşekler, binalar ve öteki ev gereçleri, evlerin durumları gibi zengince rahatça yaşamaya yarayacak şeyleri, ustalıkları gerçekleştirme biçiminde. Bunların her birini üretmek ve en güzellerini yaratmak için zanaatlar bulunur. Her biri kendi alanına özgü zanaatlar. Zenginlikleri zengince yaşam alışkanlıklarıyla beliren istek ve eğilimleri karşılama ve mutluluk elde etme gibi insanların can attıkları eylemler çeşitlenip çoğaldıkça bu zanaatlar birbirini izler ve çoğalır. Demek ki bir devletin uygarlık aşaması, ilkellik, göçebelik aşamasını izler ister istemez. Zengince yaşam kaçınılmaz biçimde devletin kuruluşunu izlediği için. Uygarlık aşamasında devlet adamları çeşitli durumlarda kendilerinden önceki devletlerde görülenleri uyarlar. O devletlerdeki durumlara bakarlar, o devletlerdekileri örnek alırlar çoğunlukla. Bunun bir örneği Araplarda görülmüştür. Fetihler olunca Araplar İran'ı ve Bizans yörelerini ele geçirip bu toplumların kızlarını ve oğullarını buyrukları altına alınca söz konusu yola gidilmişti. Ki o sıralarda daha uygarlıktan hiçbir eser yoktu Araplarda. Anlatıldığına göre Araplara o sıralarda beyaz yufka ekmek verilmişti de Araplar onu yazı kağıdı sanmışlardı. Yine o sıralarda Araplar İran hükümdarlarının hazinelerinde kafur bulmuşlardı da tuz sanarak onu yoğurdukları hamurlarında kullanmışlardı. Ve daha buna benzer birçok şeye tanık olunmuştu o sıralar. Araplar kendilerinden önceki devletlerin halklarını köleleştirip işlerinde ve hizmetlerinde, evlerinin gereksinmelerinde kullanma yoluna gidince ve onların bu alanlarda beceriklilerini, ustalarını seçip çalıştırınca onlar, Araplara uygarlık gereçlerinin yapımını öğrettiler. Arapların zengin yaşam olanaklarını elde etmelerine, durumlarında ve yaşama biçimlerinde meydana gelen değişikliklere koşut olarak gerek duyulan şeyler nasıl yapılır, nasıl üretilir ve çeşitlendirilir belli ettiler. Ve Araplar bu öğrendikleri konularda son derece ilerlediler. Böylece uygarlık aşamasına geçtiler. Yenecek, içilecek ve giyilecek şeylerin, yapıların, silahların, koltukların ve döşeklerin, kapkacakların ve öteki ev gelişlerinin kullanılacak her türlü eşyanın güzellerini yapıp üretim aşamasına. Yarışlardaki, ziyafet günlerindeki, düğünlerdeki ve zifaf gecelerindeki durumları da bu uygarlık doğrultusunda gelişmişti. Araplar bu alanlarda da son dereceleri gitmişlerdi. Halife, Memun'un Hasan bir sehil kızı Buğran'la gerdeğe girmek için yaptığı düğün törenine ve kızın babasının Memun'un çevresine yaptığı masrafı ilişkin Mesudi'nin, Tabiri'nin ve benzeri tarihçilerin yazıp aktardıklarına bak istersen. Kızın babası Femusulh, Barış Ağzı denen yerde Memun kızı istemeye geldiği, kızı almak için gemiye bindiği zaman Memun'un çevresine o masrafları yapmış ve birçok mal mülk vermişti bu uğurda. Bu konuda yazılanları ve Memun'un kıza mihir olarak verdikleriyle ve harcadıkları ile ilgili aktarılanları gözden geçirirsen, Arapların bu alanda ne denli şaşılası noktaya vardıklarını anlarsın. Söz konusu düğün konusunda aktarılanlardan Hasan bin Seyl, Memun'un çevresinin hazır olduğu sırada mülklerini bir günde saçıverdi. Memun'un çevresindekilerden birinci derecede olanların üzerlerine çiftlikler, arsalar yazılı kağıtlarla dürülmüş misk gülleri saçtı. Güllerden hangisi kimin eline geçerse artık rastlantıya ve şansına göre kağıdında yazılı çiftlik, arsa onun oluyordu. Hasan, Memun'un ikinci derecedeki çevresine de altın, dinar keseleri armağan etmişti. Her bir kesede 10.000 dinar bulunuyordu. Memun'un üçüncü derecedeki adamlarına da gümüş, dirhem keseleri, yine her birinde 10.000 dirhem bulunan keseler vermişti. Sarayında Memun'un konuk olarak kaldığı sıradaysa bundan kat kat daha fazla değerli harcamalarda bulunmuştu Hasan. Yine yazılıp aktarılanlardan, Memun, Buğran'la gerdeğe girdiği gece mihir olarak ona bir tane yakut taşı verdi. Düğünde amber mumları yaktırdı ki her bir mum 100 batman ağırlığındaydı. Her batman bir rıt, 30 dirhem ve bir rıtlın 1/3 ağırlığındadır. Memun, Buğran için yaygısı altında örülü, inci ve yakutla süslü yataklar yaptırdı. Yaptırdıklarını görünce de Tanrı'nın hışmına uğrayası Ebu Nüvas, şarabı övdüğü şu şiirini söylerken sanki bu görünüm karşısındaydı diye konuştu. Şarabın küçük büyük damlacıkları sanki yeryüzüne saçılmış altından inci taneleri. Memun düğün gecesinde yemek pişirmeye hazırlık olmak üzere mutfağa odun yığdırdı. Bu odunları tam bir yıl süreyle her gün 3 kez gidip gelen 140 katır taşımıştı. 2 gecede yakıldı bu odunlar. Bu odunlar bittikten sonra da hurma dalları yaktılar, dalların üzerine zeytinyağı dökerek. Ve Memun önemli insanların düğünde hazır olmalarını sağlamak üzere Bağdat'la saray arasında bulunan Dicle üzerinden saraya geçirmek için gemi görevlilerine gemileri hazırlamalarını buyurdu. Bunun için hazırlanmış 30.000 savaş gemisi kendini gösterdi. Bu gemiler bütün gün insanları taşıdı. Bu ve benzeri türden daha çok şeyler aktarılır. İbni Bessam'ın Kitab-ı Zahiresinde aktardığına ve İbni Hayyan'ın yazdığına göre Endülüs'te Tulay-Tula, Toledo, egemenlerinden Zinnun oğlu Memun'un düğününde bu türdendi. Üstelik bunlar ilk aşama olan ilkellikten daha yeni geçiş dönemindeydiler. Bu nedenle de zengince yaşamın ve uygarlığın gereklerine yetişmekte bir ölçüde güçsüzdüler. Çünkü zenginliğin kaynakları pek yoktu ve zengince yaşamı sağlayan zanaat ustaları eksikti. Var olan da göz doldurucu değildi. Şu öykü de anlatılır. Haccac, dipnot, Emevi devletinin başkomutanlarından, kimi çocukları için sünnet düğünü düzenlemişti. Yörenin ileri gelenlerinden bazılarını katına çağırıp bunlara İran'ın sünnet düğünlerini sordu. Birine şöyle dedi: "Bu törenlerden tanık olduğun en görkemlisini anlatır mısın?" İleri gelen karşılık verdi: "Olur komutan, İran hükümdarlarının bazı önemli adamlarına tanık oldun. İran halkına ziyafet verdi. Ziyafette gümüş tepsiler üzerinde altın tabaklar bulunuyordu. Her tepside 4 tabak vardı. Her birini 4 hizmetçi kadın taşıyordu. Ve her tepsinin çevresine halktan 4 kişi oturuyordu. Her 4 kişi yedirilip doyurulduktan sonra tepsileri içindeki tabakları ve hizmetçi kadınlarıyla birlikte alıp götürürlerdi. Bunun üzerine Haccac kölesine, "Hey, çabuk develeri kes ve halkı doyur," diye seslendi. Çünkü anlamıştı ki o anlatılanlar ölçüsünde bir ziyafet vermeye gücü yetmeyecek. Ve kölesine buyurduğu biçimde ziyafet verildi sünnet düğününde. Emevilerin bağışları, armağanları bu türdendir. Çoğu kez deve gözden çıkarılır, deve armağan edilir. Arapların göreneklerine ve ilkelliklerine uygun olarak. Daha sonra gelen Abbasiler ve Ubeydiler dönemlerindeki armağanlarsa bildiğin şeylerdir. Değerli mallar, elbiselikler, takımlarıyla hazırlanan atlar. Kuzey Afrika'daki Alebilerle birlikte Kütameliler, Berber kabilelerinden ve Mısır'daki Tafeç oğullarının görenekleri de böyleydi. Endülüs'te egemen derebeyleriyle birlikte Lemtune kabilesinde ve Muvahhidlerde görülen durum da böyledir. Muvahhidlerle birlikte düşünüldüğünde Zenate kabilesindeki durum da benzer niteliktedir. İşte böylece bir önceki devletten bir sonraki devlete geçer uygarlık ve görenekler. İranlıların uygarlığı Emevi ve Abbasi Araplarına, Endülüs Emevilerinin uygarlıkları Batı Afrika'nın çağımızdaki Muvahhidler devlet hükümdarlarına, Zenate'ye, Abbasilerin uygarlıkları Deylem'e, sonra Türklere, sonra Selçuklulara, sonra Mısır'daki Türk kölemenlere, Arap ve Acem Irak'ındaki Tatarlara geçmiştir. Bir devletin uygarlığı o devletin büyüklüğü ölçüsünde olur. Çünkü uygarlık gelişmeleri zengince yaşama bağlı olan şeylerdendir. Zengince yaşamsa servete, nimete bağlıdır. Servet ve nimet de devletle ve egemenlikle birlikte olur. Ve devlettekilerin ele geçirdiklerinin ölçüsüne bağlı olarak gelişir. Demek ki tüm bu sayılan şeyler devletin ve egemenliğin gücü oranında kendini gösterir. Bunu böyle düşün, kavramaya, anlamaya çalış. O zaman tüm anlattıklarımızın umran, toplumsal yaşam, uygarlık, dipnot, umran sözcüğü için 1. cildin 8 nol açıklayıcı notuna bakınız. İbni Haldun, Mukaddime 1, sayfa 392. Alanında doğru olduğunu görürsün. Tanrı yeryüzünün ve üzerindeki varlıkların mirasçısıdır. Odur mirasçıların en yararlısı. 16. bölüm. Zenginlik, devletin başlangıcındaki gücüne güç katar. Bunun nedeni, bir kabile devlet aşamasına geçip zenginliği elde edince nüfus yoğunlaşır, çocuklar, amcalar çoğalır. Bu yüzden de yakınlık bağları artar. Bunlar köleleri, köle kökenli yardımcıları, yakınlık bağları kurdukları yapay akrabaları artırırlar. Bunların kuşakları da mutluluk ve zenginlik içinde büyüyüp gelişince, çoğalan yakınlar ve artan ölçeklerle gittikçe sayılarına sayı, güçlerine güç katmış olurlar. Bununla birlikte birinci ve ikinci kuşak yok olup devlette yaşlılık dönemine girince, o yapay akrabalar, yardımcı güçler, köle kökenli kimseler, kendi başlarına devleti ayakta tutup egemenliği güçlendiremezler. Çünkü temelde bu güçlerin varlıkları, yetkileri yoktur. Bunlar yalnızca devletin asıl sahiplerinin yönetilen bireyleri ve yardımcıları durumundadırlar. Kök gidince dal kendi başına yer tutup ayakta kalamaz. Dallar da dağılıp gider ve devlet eski gücünü sürdüremez. Arap devletinin İslam dönemindeki durumunu bu kural içinde düşünebilirsin. Daha önce anlattığımız gibi peygamber ve 4 halife döneminde Arapların sayısı yaklaşık olarak 150 bindi. Bu sayı Muzar ve Kahtan kabilelerinden oluşuyordu. Devletteki zenginlik varabileceği noktaya ulaşınca ve ülkedekiler de mutlu yaşam ve zenginliğin artmasına bağlı olarak artıp çoğalınca, bir de halifeler köle kökenli yardımcılarını ve yapay akrabalarını çoğaltınca başlangıçtaki o sayı birkaç katına ulaştı. Denir ki Abbasi halifelerinden Mutasım Amuriye'yi, dipnot, Amuriye, Amorium, Anadolu'da Haymana yakınlarında bir kale. Ele geçirdiğinde 900 bin kişiyle buraya girmişti. Dipnot, 838'de Bizans İmparatoru Teofilos döneminde Araplar buradan 30 bin tutsak alıp götürmüşlerdir. Bakınız El-Müncit, tarih bölümü sayfa 479. Doğuda ve batıda yakın ve uzak sınır kentlerindeki koruyucularını göz önünde tutarsan ve bunlara devletin tahtını koruyanları, köle kökenli yardımcıları, yapay akraba güçleri eklersen o 900 bin sayısının gerçek olması hiç de aklı uzak gelmez. Mesudi anlatıyor. Abdülmuttalip oğlu Abbas oğulları, Abbasiler, özellikle Memun döneminde kendilerine yapılacak harcamaların hesabı için sayıldılar. Sayılarının erkek ve kadın olarak 30 bin olduğu ortaya çıktı. 200 yıldan daha az bir süre içinde böyle bir sayıya ulaşılmış olması üzerinde düşün. Bilesin ki böylesine çoğalmanın nedeni devletin elde ettiği zenginlik, mutlu yaşam ve kuşakların bu ortam içinde gelişip artış göstermeleridir. Yoksa ilk fetihler çağında Arapların sayısı ne bu sayıya ne de buna yakın bir sayıya ulaşabiliyordu. Tanrı yaratıcıdır, bilendir. 17. Bölüm. Devletin aşamaları ve bu aşamaların değişmesiyle devletin durumlarının, halkının huyu ve yaşam biçimlerinin de birlikte değişmesi. Bilesin ki devlet çeşitli aşamalardan ve yeni yeni durumlardan geçer. Her aşamada o aşamanın kendine özgü durumlarından dolayı devleti ayakta tutanlar huy ve yaşam biçimini değiştirir. Öylesine ki bu huy ve yaşam biçimlerinin benzerleri bir başka aşamada bulunmaz. Çünkü huy ve yaşam biçimi doğal olarak içinde bulunulan durumun yapısına, ortamına ve devletin yeni durumlarına bağlıdır. Devlet aşamaları çoğunlukla 5 aşamayı geçmez. Birinci aşama, coşkuyla amaca ulaşma, karşı koyacakları ve kendilerini savunacakları üstün gelme, mülkü ve devleti ele geçirme, yani egemenlik kimlerin elindeyse onlardan çekip alma aşamasıdır. Bu aşamada topluma örnek nitelikteki devlet ileri gelenleri, ululuk kazanmada, devlet için mal biriktirmede, devlete ait olan şeyleri koruyup gözetmede, tutumlarıyla örnek olan egemenler toplumlarından hiçbir şekilde kendilerini ayrı tutmazlar. Neden ki bunun böyle olması, yengiyi, başarıyı elde ettiren asabiyetin gereğidir. Asabiyet ise egemenliğin elde edilişiyle ortadan kalkmış değildir. İkinci aşama topluma karşı bağımsızlık sağlama ve tek adam olma aşamasıdır. Toplumun öteki bireylerinin dışında egemen olma, öteki bireylerin egemenliği paylaşma ve egemenlikte ortak olmaya yönelik çabalarını önleme aşaması. Bu aşama devletin egemeni kendine yardımcı adamlar edinmekle, köle kökenli yardımcılar, yapay akrabalar sağlamakla ve bunların sayısını çoğaltmakla egemenliği paylaşmak isteyen kabile ve aşiret üyelerinin saldırılarını bastırma yoluna gider. Kendisi gibi egemenlikte devlete geçen hizmetleri oranında fayları olduğunu ileri sürüp egemenlik için çekişenlerin saldırılarını. Devletin egemeni bunları yetkiden uzaklaştırır, her yönden bunların önüne geçer ve bunları başardıkları noktadan izlerinin üzerine geri döndürür. Tüm yetki kendi amacına uygun kalsın ve kurduğu ululukta kendi ailesi tek ve bağımsız bir duruma gelsin diye. Kendisinden öncekiler devleti kurmak için uğraşırlarken ne tür sıkıntılar çekmişlerse devletin bu aşamasındaki egemen de kendisiyle çekişenlerle uğraşırken o tür ya da daha çok sıkıntılarla karşılaşır. Onlara karşı koymak ve onları yenmek için. Çünkü kendisinden önceki devlet egemenleri yabancılara karşı koymuşlardı. Bu nedenle de savunmalarında tüm kabile üyelerinin yanlarında yardımcı olarak bulmuşlardı. Ama bu aşamadaki devlet egemeni yakınlarına karşı koyuyor. O yüzden çok az yardımcı buluyor kendini. O da yakınlık bağı olmayanlardan, yabancılardan. Onun için iş daha da güçleşiyor. Üçüncü aşama sıkıntılı iş ve uğraşılardan boşalma ve egemenliğin insanın doğal olarak can attığı meyvelerini toplayarak rahatlama aşaması. Mal ve servet edinme, kalıcı izler bırakma, uzaklarda ve geleceklerde güzel anılarla anılmayı sağlama gibi meyveler toplayarak. Bu nedenle egemen bu aşamada vergi, haraç toplamaya, girdileri çıktıları hesaplamaya, bütçe yapıp ekonomiyi düzenlemeye, kalabalık nüfusların yaşayabileceği binalar yaptırmaya, büyük yapıtlar, geniş kentler ve yüksek yüksek heykeller oluşturmaya koyulur. Ulusların ileri gelenlerinden ve çeşitli kabilelerden gelen elçilere beratlar, armağanlar verir ve uygun olan nimetleri kendi ailesinin önünde serer. Bununla birlikte yardımcılarını, çevresini genişletmeye çabalar. Mal vererek, ün ve önem kazandırarak çevresindekilerin durumlarıyla ilgilenir. Askerlerini önünde toplar ve onların yiyeceklerini, her ay başında alacakları ücretleri adalet içinde dağıtıp bu işleri yönetir. O denli ki gösterdiği ilginin izleri onların üzerinde, tören günlerindeki giyim kuşamlarında, güzel biçim ve görünümlerinde açıkça belli olur. Egemen bu durumla barış yaptığı devletlere karşı övünür, savaşacak devletlere de korku salar. Bu aşama devlet egemenlerinin bağımsız davranabildikleri aşamaların sonuncusudur. Çünkü anlatılan aşamaların tümünde devlet egemenleri kendi düşünceleriyle bağımsız olarak davranırlar, üstünlüklerini kurarlar ve kendilerinden sonrakilere gerekli yolları açarlar. Dördüncü aşama yetinme ve barış aşamasıdır. Bu aşamada devletin egemeni kendinden öncekilerin meydana getirdikleriyle yetinip hoşnut olur. Kendi gibi devlet egemenleriyle hiç dövüşmeksizin barış içinde bulunur. Kendinden öncekileri izler o kadar. Onların izlerine adım adım uyar, boyun eğip uyma biçimlerinin en güzeliyle onların yolundan gider ve onlara uymamış olsa işinin bozulacağını düşünür. Egemenliğin ululuğunu kurdukları için her şeyi onların daha iyi görüp gösterdiklerine inanır. Beşinci aşama saçıp savurma aşamasıdır. Devletin egemeni bu aşamada kendinden öncekilerin toplayıp biriktirdiklerini, şehvetler, zevkler ve dostlarına, toplantılarında bulunanlara gösterdiği cömertlikler uğruna tüketici durumundadır. Ve kötü dostlar edinmesi, süprüntü yerlerindeki yeşillik niteliğindeki güzel ama kötü kadınlarla düşüp kalkması, bunlara kendi başlarının üstesinden gelemeyecekleri ve neyi yapmaları, neyi yapmamaları gerektiğini bilemeyecekleri önemli devlet işlerini bırakması, dostlarına ve ehil olmayanlara devletin işlerini bırakırken, bunun kavim kabileden büyük dostlarını ve atalarının yardımcılarını incitir olması nedeniyle gücünü tüketir. Bundan dolayı o eski yardımcılar içerlerler ve artık yardım etmeyip egemeni kendi durumuyla baş başa yalnız bırakırlar. Sonra askerlerine verilmek üzere ayrılanları kendi özel istekleri alanında çarçur etmesi, araya perde koyup onlarla yüz yüze gelmekten kaçınması ve bağlantıyı koparması da olur bu arada. Bu tutumsa kendinden öncekilerin kurduklarını yıkıcı, onların oluşturduklarını alt üst edici olur. Bu aşamada devlette doğal olarak yaşlılık başlar. Süregen hastalık gövdeyi sarar. Artık hasta kolay kolay kurtulamaz bundan. Hastalığın iyileşmesi söz konusu olmaz ve devlet yıkılıncaya dek bu durum sürer gider. İleride ayrıntılarıyla sergileyeceğimiz durumları anlatırken bunu da açıklayacağız. Tanrı mirasçıların en iyilerindendir. 18. bölüm. Bir devletin bıraktığı tüm yapıtlar temelindeki gücü oranındadır. Bunun nedeni şu ki yapıtlar başlangıçta oluşumlarını sağlayan güçten doğarlar. Yapıt bu güç oranında oluşur. Devletin temel yapıları ve o kocaman kocaman heykelleri bu gücün ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Yapıtlar devletin temelindeki güç oranında olur. Çünkü yapıtlar çalışanların çokluğu oranında ve emeğe yönelen, emekte yardımlaşan ellerin bir araya gelmesiyle olup biter yalnızca. Bir devlet büyükse, bir devletin çevresi genişse, illeri, kentleri, insanları çoksa, çalışanları da pek çok olur. Devletin her bir yöresinden ve dört bir yanından çalışanlar gelip toplanır, böylece iş görülür ve devletin yapıtları o en büyük biçimleriyle ortaya çıkar. Ad ve Semud toplumlarının yapıtlarını ve Kur'an'ın onlardan nasıl söz edişini görmez misin? İran hükümdarlarının saraylarına ve İranlıların nerelere güç yetirdiklerine bakıp tanık olabilirsin. Yapıtlar öylesine büyük ki Harun Reşit onları yıkmaya yöneldi de çok güçlük çekti. Yıkmaya başladı ama sonra güçsüz kaldı. Bu konuda Halit oğlu Yahya ile görüşmesi ünlüdür. Bir devlet, bir başka devletin yıkmaya güç yetiremeyeceği binayı nasıl yapabiliyor düşün. Oysa yıkmakla yapmak aynı kolaylıkta değildir. Bunu düşünürsen iki devlet arasındaki farkı anlarsın. Sonra Velid'in Şam'da kurduğu saraya, Emevilerin Kurtuba kentinde yaptıkları camiye ve Kurtuba deresinde yaptıkları köprüye bak. Ve Kartaca kentine su getirmek için su kanallarının üzerine oturtulduğu kemerli yapılara, batıdaki Cezayir'de Şirşal kenti yapıtlarına, Mısır'daki ehramlara bak. Gözler önüne serilmiş olan bu birçok yapıttan devletlerin güçleri, güçsüzlükleri anlaşılabilir. Bilesin ki tüm bu yapıtlar bilgi, beceri, iyi yönetim, yeterli usta eleman, gerekli araç ve gereçle el-hindam ve çalışanların bir araya gelmesiyle üzerlerindeki ellerin çokluğuyla kapılıp kotarılabiliyor. O yapılar, heykeller, yapıtlar hep bu temel güçle oluşturulabilmiştir. Bunu böyle bil ve herkesin genellikle düşündüğü gibi düşünerek eskilerin yaşadıkları ülkelerde, yörelerde bizim vücut yapılarımızdan daha büyük vücut yapılarına sahip olduklarını ve o nedenle öylesine büyük yapıtlar ortaya koyduklarını sanma. Çünkü arada geçen zaman içinde insanoğlunun vücut yapısında pek büyük bir değişiklik olmamıştır. Nasıl ki eskiden kalma heykelleri, yapıları incelediğimizde bu bilgiyi bulabiliyoruz, eskilerden öykü aktaranlar bu vücut yapısı ile ilgili konulara yer vermeye pek düşkündürler. Abartmalara gitmişlerdir bu konularda. Ad, Semud ve Amalika toplumlarına ilişkin yazarlarken vücut yapısı konusunda baştan başa yalan dolu haberler aktarmışlardır. Bunların içinde en şaşılası da Anak oğlu Uç öyküsüne ilişkin yazdıklarıdır. Yazdıklarına göre Uç, Şam'da İsrail oğullarıyla savaşan Amalika toplumundan bir kişi. İleri sürerler ki bu adam çok uzun olduğu için denizden tuttuğu balığı güneşte kebap ederdi. Öykücüler böylece insanoğlunun durumu konusundaki bilgisizliklerine bir de yıldızlar konusundaki bilgisizliklerini eklemişlerdir. Güneşte sıcaklık bulunduğuna ve güneşe yaklaştıkça bu sıcaklığın arttığına inandıkları için. Bilmezler kısa aydınlığın kendisidir. Yeryüzüne yakınken aydınlık daha çoktur. Işınların yerin yüzeyinde karşılaşıp yansıması nedeniyle. Bu nedenle ısı bu kesimde çoğalır. Işınların yansıdığı yüzeyler geçilince artık ısı olmaz. Tersine soğuk olur. Bulutların gidip geldiği yer oluştan ötürü. Güneşin kendisinde ne sıcaklık ne de soğuk bulunur. Yoğunluğu olmayan aydınlatıcı, karışımsız bir cisimdir. Sonra kendilerinin dileri sürdüklerine göre Uç ve Unuk, Amerikalılardan ya da Kenanlılardandı ki bunlar da İsrailoğulları, Şam'ı ele geçirdikleri sırada İsrailoğullarına yem olmuşlardı. O zamanki İsrailoğullarının boyları ve vücut yapıları bizimkilere yakındı. Bunun böyle olduğuna Beyt-il Makdis'in kapıları tanıklık eder. Çünkü bu kapılar her nedenle yıkılıp sonradan onarım gördülerse de biçimlerini korumuşlardır. Kapıların ölçüleri değişmemiştir. Böyleyken nasıl olur da Uç'la çağdaşları arasında anlatıldığı ölçüde bir vücut farklılığı düşünülebilir. Bu tür öyküleri anlatanların düştükleri yanlışların nedeni eski toplumların yapıtlarının büyüklüğüyle karşılaşmaları ve devletlerin durumlarını kavrayamamalarıdır. Çalışanların yığılıp yardımlaşarak çalışmalarının ne demek olduğunu, bununla neler meydana gelebileceğini ve o büyük yapıtlarda kullanılan temel maddeleri anlayamamalarıdır. Yapıtların büyüklüğünün, çalışanların vücut yapılarının iriliğinden, güçlü ve biçimleriyle görkemli oluşlarından ileri geldiğini sanmışlardır. Oysa gerçek olan durum böyle değildir. Mesudi, kanıtsız bir hüküm verme niteliğinde olan bir savı felsefecilerden alıp aktarıyor. Bu sava göre, Tanrı, yaratıkları yarattığı zaman cisimler için biçilmiş olan doğal yapılar tam bir bütünlükte, güçte ve olgunluktaydı. Bu doğal eksiksizlikten dolayı yaşam süreleri alabildiğine uzun, cisimler alabildiğine güçlüydü. Çünkü ölümün ortaya çıkması doğal güçlerin çözülmesiyle olmuştur. Doğanın gücüne koşut olarak ömürler de uzundu. Öyleyse evrende her şey ilk yaratılışta yaşam süresi tam, uzun, cisimce eksiksiz bir durumdaydı. Sonra maddenin eksilmesi yüzünden her şeyin yapısı eksile eksile bugün tanık olunan duruma geldi. Tümüyle çözülme zamanına, ölüme ve evrenin yıkılıp gitmesine değin de eksilme sürüp gider. Bu hiçbir yönden sağlam bir açıklaması yapılamayacak bir görüştür. Dayanaksız olarak ileri sürülen kuru bir hüküm niteliğindedir. Nasıl ki sen de böyle olduğunu görüyorsun. Bu savın ne doğal bir temeli ne de kanıt niteliğinde bir dayanağı vardır. Biz bugün eskilerin konutlarını, kapılarını, ortaya koydukları yapılardaki girişlerini, yollarını ve heykellerini, yerlerini, yurtlarını görüp duruyoruz. Semut toplumunun sert kayaların içinde yapılmış dar kapılı küçük küçük evleri gibi. Bu evlerin o toplumun olduğunu peygamber de bildirmiş, sularını kullanmayı yasaklamış, sularıyla yoğrulmuş hamurları attırmış, alınan suları döktürmüş ve şöyle konuşmuştur. Kendilerine yazık etmiş olanların yurtlarına ancak ağlayarak girebilirsiniz. Yoksa onların başlarına gelen sizin başınıza da gelebilir. Ad toplumunun toprakları Mısır, Şam, doğuda ve batıda bulunan öteki yörelerde Mesudi'nin aktardığı savın yanlışlığını ortaya koyar. Doğru olan bizim anlattıklarımızdır. Düğünler, düğün törenleri ve ziyafetleri de devletlerin bıraktıkları izlerden sayılır. Nasıl ki Buğra'nın düğününde, Haccac'ın düzenlediği ziyafette ve İbn-i Zinnun'un düğün töreninde görülenlerden aktarmıştık. Bunların hepsinden söz edildi yukarıda. Devletlerin verdikleri bağışlar ve armağanlar da yine onların güçlerini ortaya koyan izlerdendir. Ve verilenler devletlerin gücüne göre olur. Devlet yaşlılık dönemine gelmiş olsa bile bu kendini böyle gösterir. Çünkü devlet adamlarının himmetleri egemenliklerinin gücüne, halka olan üstünlüklerine göre belirir. Bu himmetlerse devlet yıkılıncaya dek devlet adamına arkadaşlığını sürdürür. İbn-i Ziyyeze'nin Kureyş elçilerine nasıl batman batman altın ve gümüş, onar onar erkek ve kadın köle ve birer tulum amber bağışladığını ele alıp buna bir örnek olarak düşünebilirsin. Abdülmuttalip'e yaptığı armağansa elçilerin her birine verilenden 10 kat daha fazlaydı. Oysa o gün Ziyyeze'nin yalnızca Yemen bulunduğu ülke olan başkent Yemen, İran'ın boyunduruğundaydı. Ona öylesine büyük armağanlar vermeyi iten şey, soyundan geldiği Yemen hükümdarlarının yeryüzünde kurdukları egemenlikleri, Arap ve Acem Iraklarındaki Hint'teki ve Batı'daki toplumları yenmiş olmaları nedeniyle içinde duyduğu büyüklük duygusu onuruydu. Kuzey Afrika'da bulunan Senhaceliler de kendilerine büyüklerinden elçiler gönderen Zenate kabileler topluluğundan gelen elçilere armağan verdikleri zaman yük yük mallar, dolaplar dolusu giysiler, yedilip götürülen birçok sayıda yük hayvanı armağan ederlerdi. İbnur Refik tarihinde bu tür armağan öyküleri çoktur. Bermekoğullarının verdikleri bağışlar, armağanlar ve yaptıkları harcamalar da bu türdendir. Bermekoğulları bir yoksula verdikleri zaman o verdikleri şey valilik ya da yaşam boyu yetecek bir nimet olurdu. Öyle yalnızca bir günde, yarım günde tükenecek türden bir bağış olmazdı. Bu konuda onlarla ilgili anlatılanlar pek çoktur ve kitaplara geçmiştir. Tüm bunlar devletlerine göre beliren şeylerdir. Ubeydilerin, Fatımilerin, ordularının komutanı Katip Cevherus Sıkli, Kahire'nin kurucusu, Mısır'ı fethetmeye yöneldiği zaman Kayrevan'dan, Kırvan, ayrılırken 1000 deve yükü mal hazırlayıp götürmüştü. Şu da söz konusu edilmeli. Abdülhamit oğlu Muhammed oğlu Ahmet'in bir el yazısı bulundu. Halife Memun döneminde Beytul Mal'a, devlet hazinesine, Bağdat'a tüm yörelerden gelenlerin dökümünü yapan bir yazı. Ben bunu Curabul Devli adlı kitabından aktarıyorum. Sevat, Irak yöresinden gelen 27 milyon 800 bin dirhem, gümüş para, 200 Necran hullesi, Necran işi giysi ve 240 ratıl, dipnot, bir ras, kamusa göre 480, kimilerine göre ise 130 dirhemdir. 1 dirhem de 3207 gramdır. Mühür mumu. Kinker yöresinden 11 milyon 600 bin dirhem. Kuru Dicle'den 20 milyon 8 dirhem. Hulvan'dan 4 milyon 800 bin dirhem. Ehvaz, Ahvaz yöresinden 25 bin dirhem ve 30 bin rat şeker. İran, Faris kesiminden 27 milyon dirhem, 30 bin şişe gül suyu ve 20 bin rat siyah zeytin. Kirman'dan 4 milyon 200 bin dirhem, Yemen malı 500 giysi ve 20 bin ratıl hurma. Mikran'dan 400 bin dirhem, Sint ve çevresinden 11 milyon 500 bin dirhem, 150 ratıl Udi Hindi, Hindistan buhuru. Sicistan'dan 4 milyon dirhem, önceden belirlenmiş 300 giysi, 20 ratıl fanit, bir çeşit şeker. Horasan'dan 28 milyon dirhem, 2 bin parça gümüş, 4 bin beygir, 1000 köle, 20 bin elbise ve ilaç olarak kullanılan 30 bin ratıl Hint eriği. Curcan'dan 12 milyon dirhem 1000 top ipek. Kumes'ten 1 milyon 500 bin parça gümüş. Tabiristan, Ruban ve Nihavend yörelerinden 6 milyon 300 bin dirhem, 600 parça Tabiristan işi ev döşemesi, 200 bin çeşit giysi, 500 de bir başka çeşit giysi, 300 mendil, 300 bardak. Rey'den 12 milyon dirhem 20 bin ratıl bal. Hemedan'dan 11 milyon 300 bin dirhem 1 ratıl hurma suyu, 12 bin ratıl bal. Basra ve Kufey arasındaki yöreden 10 milyon 700 bin dirhem, Masebzan ve Dinever, Sebzevar yörelerinden 4 milyon dirhem, Şehrezur'dan 6 milyon 700 bin dirhem, Mesul ve çevresinden 24 milyon dirhem, 20 milyon ratıl beyaz bal, Azerbaycan'dan 4 milyon dirhem, El Cezire ve çevresinden Fırat dolaylarından 34 milyon dirhem, 1000 köle, 12 bin tulum bal, 10 giysilik kumaş, 20 giysi. Ermeniye'den 13 milyon dirhem, 20 kust, ilaç olarak kullanılan kök, 530 ratıl zakem, 10 bin ratıl dikenli duvar teli, 10 bin suneç, 200 katır ve 30 usta. Künisir'in eski Halep dolayından 400 bin dinar, 1000 deve yükü zeytinyağı. Dimeşk, Şam yöresinden 420 bin dinar. Ürdün'den 97 bin dinar. Filistin'den 310 bin dinar, 300 bin ratıl zeytinyağı. Mısır'dan 1 milyon 920 bin dinar. Bereka'dan, Libya'dan 1 milyon dirhem. Afrikiye'den, Kuzey Afrika'dan 13 milyon dirhem, 120 döşeme yaygı. Yemen'den çeşitli eşyanın dışında 370 bin dinar. Hicaz'dan 300 bin dinar. Burada sona eriyor. Bir de Endülüs'e gelelim. Güvenilir tarihçilerin yazdıklarına göre Abdurrahman en-Nasır, dipnot, Endülüs Emevi hükümdarlarından 890-961 miladi. Öldüğünde Beytul malında 5 milyar dinar bırakmıştı ki bu dinarların toplamı kantar hesabıyla kantardır. Harun Reşit ile ilgili kimi tarih notlarında belirtildiğine göre onun döneminde Beytul malı her yıl 7500 kantar dinar taşınıyordu. Devletlerin birbirlerine göre olan durumlarını anlamak için bu örnekler üzerinde düşünebilirsin. Tanık olmuyorsun diye ve çağında bu tür devletlerle karşılaşmıyorsun diye hemen yatsıma. Kavrama yeteneğin birçok olasılıklarla daralmış olabilir. Birçok kalbur üstü kimseler bile bu tür haberleri, tarih bilgilerini işittikleri zaman hemen yatsıma yoluna giderler. Oysa bu doğru değildir. Çünkü varlıkların ve umranın, ekonomik yaşam, toplumsal yaşam ve uygarlığın durumları sürekli değişiyor. Bu durumların yalnızca aşağı ya da orta derecelerini kavrayan, kavranması gereken tüm dereceleri kavrayamaz bu konuda. Şimdi biz Abbasiler, Emeviler ve Ubeydilerle ilgili bize aktarılan bilgileri doğruluyorsak kuşku edilmesin ki bu devletlerle tanık olduğumuz ve bu devletlere oranla daha küçük olan devletler arasında bir fark buluyoruz da ondan. Bu fark devletlerin temel güçleri ve ülkenin umranları arasındaki farktır. Öyleyse tüm yapıtlar ve gelişmeler daha önce de belirttiğimiz gibi temel güçlerin durumuna göre yönlenir. Bunları yadsıyamayız. Çünkü bu söz edilen durumların çoğu son derece çok önceden açıklık kazanmıştır. Hatta yukarıda aktarılan türden öyle tarihsel bilgiler var ki bunlar kimsenin yalan sayamayacağı, aktaranlarının yalanda birleşmelerine olanak bulunmayan bir sağlamlıktadır. Üstelik bu aktarılanlar içinde görülen, gözlenebilen türleri de vardır. Yapılardaki yapıtlar ve benzerleri gibi. Öyleyse devletlerin güçlülük ve güçsüzlük dereceleri konusunda ya da büyüklük küçüklük durumlarında tarihten aktarılan bilgileri değerlendirirken bunu ölçü almalısın. Şimdi aktaracağımız şu ilginç öyküleri de konu üzerinde düşünmek için birer örnek yapabilirsin. Mir'in oğulları egemenlerinden Cezayir'de Ebu İnan döneminde M.S. 1351-1358 İbni Batuta adında Tancılılarından bir adam vardı. 20 yıl önce Tanca'dan ayrılıp doğuya geziye çıkmış, Irak, Yemen ve Hint illerinde dolaşmaya koyulmuştu. Hint hükümdarı Sultan Muhammed Şah'ın döneminde başkent olan Delhi kentine vardı. O çağda bu hükümdarın ülkesi içinde bulunan Firuzguh kentine de uğradı. Gezgin hükümdarın katında değer ve saygınlık kazanmıştı. Bundan dolayı hükümdar onu Maliki mezhebinde kadılığa getirdi. Gezgin sonra Maghrib'e, Cezayir'e döndü. Sultan Ebu İnan'ın katına vardı. Ebu İnan'a gezileri hakkında bilgi veriyor, gezdiği yerlerde gördüğü şaşılası şeyleri anlatıyordu. Anlattıklarının çoğu da Hindistan Sultanı'nın yönetimine ilişkindi. Bu konuda işitenlerin kolayca inanamayacağı türden şeyler anlatıyordu. Örneğin Hint sultanı bir sefere çıkarken kentindeki erkeklerin, kadınların ve çocukların sayımını yaptırır, tüm nüfusun 6 aylık yiyeceğini saptar ve kendinden bir bağış olarak verirdi halka. Seferden dönünce de kentin alanlarından birinde halkın tümünün toplanacağı bir günde halkın arasına katılırdı. Halk sultanın çevresini sardığında onun huzurunda ve o toplantı yerinde hayvanların sırtlarından halka mancınıklarla gümüş ve altın para kesileri atılırdı. Sultan sarayına girene dek bu böyle sürerdi. İbni Batuta buna benzer şeyler anlatınca herkes inanamayıp yalanlama yoluna gidiyordu. Bir gün ben Sultan Ebu İnan'ın veziri, ünü çok uzaklara yayılmış bulunan Verdaroğlu Faris ile İbni Batuta'nın anlattıkları konusunda gidip görüştüm. Bu kişinin anlattıklarına inanmıyormuşum gibi bir tutum takındım. Çünkü herkes yalanlıyordu anlatılanları. O zaman vezir Faris şöyle konuştu. Sakın ha, sırf görmedin diye böyle devletlerle ilgili haberleri yalanlamaya yönelmeyesin. Bu yola gidersen zindanda büyümüş olan bir vezir oğlunun tutumu gibi bir tutum içine girmiş olursun. Öyküsü şöyle. Hükümdar vezirini zindana attırdı. Vezir yıllarca zindanda kaldı. Oğlu da kendisiyle birlikteydi. Orada büyüdü. Çocuk biraz bir şeyler kavrayacak çağa, ergenlik çağına gelince yediği etleri sordu. Babası da bu etler koyun etidir diye karşılık verdi. Çocuk bu kez koyun ne tür hayvandır diye sordu. Babası nitelikleriyle ve özellikleriyle anlattı koyunu. Ama çocuk, baba ben öyle sanıyorum ki koyun dediğin fare gibi bir şeydir diye düşüncesini belirtti. Babası hayır deyip karşı çıktı. Koyunla farenin bir olamayacağını anlatmaya çalıştı ama boşuna. Baba deveyi ve sığırı anlatmak isterken de çocuk hep fareye benzetti. Bu hayvanların da fareye benzediklerini sandı. Çünkü hapishanede hayvanlardan yalnızca fareyi görmüştü ve tüm hayvanların faregillerden farenin çocukları olduklarını sanıyordu. Onun için bu kitabın baş taraflarında da belirttiğimiz gibi insanların çeşitli konulardaki haberlere karşı duydukları kuşkular şaşırtıcı şeyler anlatıldığında da belirir. Öyleyse insan yalanlama yoluna gitmeden haberi değerlendirme yöntemlerine başvurmalı, düşüncelerin uyanık olmalı ve olabilirle olamazı birbirinden ayırmalı. Açık aklıyla ayırmalı, dürüst yaratılışıyla ayırmalı. Olabilirin alanına girdiğimi kabul edebilmeli, bu alanın dışına çıkanı da yatsımalı. Olabilirin alanı derken mutlak aklın olabilir saydığını anlatmak istemiyoruz. Çünkü mutlak aklın alanı her şey için alacak kadar geniştir. Böyle bir alanda nelerin yatsınacağı belirlenemez. Olabilirin alanı derken anlatmak istediğimiz bir şeyin kendi maddesi dolayısıyla olabilir olmasıdır. Çünkü bir şeyin kökenine, türüne, sınıfına, büyüklük ölçüsüne, gücüne baktığımız zaman bakışımız ve görüşümüz oranında o şeyin durumları ile ilgili bir yargı yürütürüz. Ve bu yargımızın dışında kalıyorsa o zaman da o şeyin olamazlığını söyleriz. Tanrım, bilgimi artır. Sen acıyıcıların en çok acıyanısın de. Eksiklerden uzak olan Tanrı daha iyisini bilir. 19. Bölüm. Devlet başkanının kendi toplumuna ve yakınlarına karşı köle kökenli kimselerin ve sonradan edinilmiş yakınların, dostların yardımına başvurması. Bilesin ki daha önce de söylediğimiz gibi devlet başkanı toplumuna dayanarak işini sonucuna ulaştırır. Toplumu, kabilesi, yakınlık bağ olanlardır. Bunlar görevindeki yardımcılarıdır aynı zamanda. Devletine baş kaldıranları bunların gücüyle bastırır. Ülkesinin sorunlarını çözmeye, devletinin yöneticiliklerine, devlet gelirlerini toplamaya, bunların içinden seçtiği kimseleri atar. Çünkü bunlar başkalarının üstün gelmişinde yardımcıları, devlet işinde ve birinci aşama boyunca tüm öteki önemli konularda yetkisini paylaşan ortaklarıdır. İkinci aşamaya gelindiğinde onlardan ayrılıp bağımsızlaşarak ululuğu tek başına elinde tutmak ve onları devlet işlerinden uzaklaştırmak olanağı belirdiğinde o kimseler bu kez devlet başkanının düşmanları arasına girip gerçek birer düşman oluverirler. O zaman devlet başkanı yetkisini ve yönetimini onlara karşı savunmak ve onları devlet işlerine ortak olmaktan çıkarmak için kendi kabilesinden, kendi soyundan, sopundan olmayanların yardımlarına başvurma gereğini duyar. Yardımlarını göreceği kimseler edinir. Eski ortakları bırakıp bu yeni yardımcıları dost edinir, onları önemli görevlere getirir. O zaman bu yeni yardımcılar daha yakın olurlar devlet başkanına. Devlet başkanının gözdeleri, ün edinmede ve yetki alanlarında yeni tutulan yapay akrabaları olurlar. Çünkü bu yeni yardımcılar devlet başkanının, kavminin ve kabilesinin ellerinde bulundurdukları devlet işlerinden, rütbelerden, devlet başkanına ortak sayıldıkları yetkilerden uzaklaştırılmaları uğruna ölümü bile göze alabilirler. İşte bu yolla devlet başkanı kendi kavim ve kabilesinden kurtulur. Kurtarıcılarına alabildiğine değer vermeye başlar, onları yeğler. Kendi kabilesinden kişilerin elinde olan birçok şeyleri yeni yardımcılarının arasında paylaştırır. En güzel görevlere, valiliklere, vezirliklere, komutanlıklara, mali işlerini onları atar. Devletindeki kendi kaviminden ve kabilesinden kişilerin de alamadıkları ve yalnızca kendine özgü olan ünvanların dışında olan her şeyi onlara verir. Çünkü o sırada onlar devlet başkanının en yakın dostları, birer kurtarıcı olan öğütçüleridir. İşte bu durum devletin kendi içine kurt düşürdüğünü gösterir. Unulmaz hastalığa yakalandığının bir belirtisidir bu. Yenginin dayandığı kabile tutkunluğu bozulduğu için. O günden başlayarak devlet adamlarının sağlıklarını bozan yürek sıkıntısı geldiği, devlet başkanına karşı düşmanlık oluştuğu için. Bunlar devlet başkanını içerlerler, onun başına dertler, belalar gelmesini beklerler, dilerler. Bunun zararı da döne dolaşa devlete dokunur. Böyle bir devletin söz konusu hastalıktan kurtulması artık beklenemez. Çünkü zamanla bu hastalık gelecek kuşaklarda daha pekişip güçlenir ve devletin izi bile kalmayana dek sürüp gider. Buna bir örnek olarak Emevi devleti üzerinde düşünebilirsin. Nasıl oldular bir bak. Emeviler savaş işlerinde ve il yönetimlerinde Ebu Vakkas oğlu Sad oğlu Amr, Ebu Süfyan oğlu Ziyad oğlu Abdullah, Yusuf oğlu Haccac, Ebu Sufre oğlu Mühelleb, Abdullah oğlu Halid el-Kasri, İbni Hübeyre, Nusayr oğlu Musa, Ebu Musa el-Eşari oğlu Ebu Bürde oğlu Bilal ve Seyyar oğlu Nasr ve benzerleri niteliğindeki Arap ileri gelenlerini bulundurmuşlar. Bunların gücüne dayanmışlardı. Abbasiler de başlangıçta Arap ileri gelenlerinin gücüne dayanıyordu. Ne zamanki devlet ululukta ve yönetimde tek adam dönemine girdi ve Araplar yetkilere el uzatmaktan alıkonuldular, o zaman vezirlikler Arap olmayanların ve sonradan devlet işine alınıp gözdeleştirilenlerin eline geçti. Bermek oğulları, Nevbaht oğlu Sehlah oğulları, Tahir oğulları, Tahiriler, sonra Büveyh oğulları gibi. Veboga, Vasıf, Atamış, Baknak, Tulunoğulları bunların çocukları ve başkaları gibi köle kökenli Türkler de bunlar arasında sayılmalı. Arap olmayan köle kökenli niceleri gibi. Böyle olunca da devlet kurucularından başkalarının eline üstünlük de onu kuruluş sırasında kazanmış olanların dışındaki kimselere geçmiş oldu. Bu Tanrı'nın kulları arasında koyduğu yasasıdır. Tanrı daha iyisini bilir. 20. Bölüm. Köle kökenli yardımcılar ve topluluğa sonradan alınmışların devletteki durumları. Bilesin ki topluluklara sonradan alınmışların devletler içindeki kaynaşmaları, devlet başkanını benimsemeleri, benimsemedeki eski ve yeni oluşlarına göre değişik tutumda olurlar. Bunun nedeni şudur. Asabiyetteki birlikte savunma ve birlikte üstün gelme çabası ancak soy bağıyla amacına ulaşır. Çünkü önceleri de belirttiğimiz gibi yardımlaşma, yakınlık ve hısımlık bağı olanlar arasında yalnız yardımsız bırakmada, yakınlık bağı olmayanlar ve uzakta kalanlar arasında görülür. Kölelik, efendilik ilişkisi ya da karşılıklı antla oluşan dostluk ve kaynaşmada soy sop bağıyla oluşmuş yakınlığın yerine geçebilir. Çünkü soy sop bağı doğalsa da yalnızca vehme, kuruntuya dayalıdır. Yakınlık bağı olanların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayan nedense bir arada yaşamalarıdır, dayanışmadır, uzun süre birbirlerinin ilişkin durumların yerleşmiş olmasıdır. Bir yetişme ve emişme ocağında oluşan arkadaşlıktır ve öteki ölüm dirim durumlarıdır. Bu yolla kaynaşma oluşunca da ardından birlikte atılıp coşku gösterme, nure ve yardımlaşma gelir. Bu insanlar arasında her zaman görülen bir durumdur. Bu durumun bir benzerini topluluğa sonradan alınan ve alan yapay yakınlarda da düşünebilirsin. Çünkü bu tür yakınlığa girenle yakınına alan arasında son yakınlığının yerine geçecek nitelikte kendine özgü bir yakınlık bağı oluşur. Ve giderek bu bağla kaynaşma pekişir. Soy bağı değilse de soy bağının meyveleri bu tür bağda da vardır. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.